Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Mobil dünya geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu. Çok merak ettiğimiz bir takım telefonların lansmanı gerçekleşti. Önce istersen Vestel'le başlayalım. Yeni yerli telefon olarak Vestel Venus ailesi tanıtılmış oldu. Önce pozitif yanlardan başlayalım istersen. Beni en çok mutlu eden şey Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'ın Mobilite'yi takip etmesi oldu. Çünkü lansman alanına gittim, beni gördü. Erdiğim dedi, konuşalım. Tabii Turan Bey dedim, konuşalım. Ya dedi, ben geçen haftaki Mobilite'yi izledim dedi. Android 6.0'u sormuşsunuz dedi. Evet, gelecek dedi. Daha lansman yapılmadan önce.
Önemli bunlar bir güzel konuydu. Şeyler. Evet, çünkü biz hani geçtiğimiz hafta konuştuk. Eğer marka olmak isteniyorsa, sektörde kalıcı olunmak isteniyorsa ve kullanıcılara da iyi bir tat bırakılmak isteniyorsa artık güncellemelere önem verilmesi lazım. Herkes telefon üretiyor. Her tabii şekilde canım. Bir telefon var. Hatta Çin'den getirilip üstüne marka basılmış çok daha iyi telefonlar var sektörde. Ama bunları ayıran şey ne? Güncelleme verilecek mi, verilmeyecek mi? Arkasına durulacak tabii mı olayı? Arkasında durulduğunun gösterilmesi lazım. Yalnız bizim geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir olay vardı. Konu çok dikkate almamışlar herhalde. Fiyat konusu. Fiyat,
evet, yani o çok değil. Hiç dikkate almayan bir unsur gibi. Çünkü önümüzde zaten cihazlar var. Bizim bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle. Yani biz Perşembe günü çekiyoruz bu videoyu arkadaşlar. Bu cihazlar başka bir basın kuruluşunda yok. Onu söyleyelim. İncelemesini zaten yayınladık. Vestel Venus 3. 55-70 kodlu model. Bunun iki tane daha ekonomik versiyonu da var. Şimdi biz hem incelemesinden hem de geçtiğimiz hafta ne dedik? Mutlaka 1000 liranın altında olması lazım. Çünkü teknik özellikler 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Snapdragon 615 evet. Vesaire vesaire. Orada 55-70'in 32 GB olması bizim açımızdan sürpriz oldu ama zaten rekabetçi olmak, pazarda ses getirmek istiyorsan rakiplerinde olmayan bir şeyi rakipleriyle benzer ya da daha uygun fiyata sunman gerekiyor. Şimdi günün sonunda bu telefon 1299 liradan piyasaya girdi. Ben röportajda sordum. Dedim ki fiyat yüksek gibi dedim rakiplerinize karşı. Ne düşünüyorsunuz? Turan Bey'in verdiği cevap şu. Son teknolojiyi kullandık. İşte gülü seven dikenine katlanır misali. Tam o cümleyi öyle kurmadı ama manası aynı şekilde. Fiyat bu oldu. Çok güzel bir telefon yaptık. İyi görecekler dedi. Bence çok yanlış bir fiyatlandırma. Bu fiyatlandırmayla bu telefon. Bak, telefon ne dedik incelemede? Kötü değil. Tasarımı güzel. El aldığınız zaman bir merak ediyorsun. Donanım olarak baktığın zaman dünya çapındaki aynı segmentteki muadilleriyle benzer donanım seviyesine sahip. Ama gel gör ki 1300 lira dediğin anda işin rengi değişiyor.
Ya şimdi bu sektörde bir şey var. Eğer bir ürünü düzgünce satabilmek ve gerçekten kullanıcı tarafından nasıl algılanacağını tam anlayabilmek adına ürününüze aşık olmayacaksınız. Ürününü çok sevmeyeceksin.
Evet. Objektif olacaksın.
Objektif olacaksın. Bizim sektörde bazı arkadaşlarımız var. Ürünü ve firmayı o kadar fazla seviyorlar ki.
Gerçeklerden uzaklaşıyorlar.
Evet, bazı şeyleri kaçırabiliyorlar. Ya diyor, benim telefonum gerçekten çok güzel diyor. İnanılmaz güzel diyor böyle. Ondan sonra fiyatlı miyatlı bilmem ne de alıyor başını. Aynen. Gidiyor. Biraz da Vestel'de böyle bir durum var. Şimdi gerçekten yola telefon üreteceğiz diye çıktılar. Kendimiz tasarlayacağız diye çıktılar. Tasarladılar da, bir şeyler de yapıyorlar. Bu ülkede montajlanıyor. Gerçekten belli ve büyük adımlar attılar. Elle tutulur adımlar var. Bu da onlarda birazcık herhalde yaptıkları ürüne karşı daha böyle duygusal yaklaşmaya neden olmuş. Bu ürün gerçekten çok değerli diyorlar. Halbuki yani birazcık satıcı mantığıyla karpuz gibi yaklaşsa buna, telefon değil de teknolojik cihaz değil de ben bunu aldım satacağım tarzında yaklaşsa daha rahat anlayacaklar. Piyasada G3 diye, G4 diye bazı gerçekler var. Sadece şöyle bir piyasada fiyat araması yapıp bu fiyata neler var diye listelese son teknolojiyi koyduk dediği kısımda görecek diğer firmalar ne yapmışlar.
Ya dediklerine aynen katılıyorum. Şimdi zaten herhangi bir ürün, telefon olmayabilir, başka bir şey olabilir. Başına yerli koyduğunuz zaman hepimiz duygusallaşıyoruz. Evet. Ben çok isterim ki bu ülkede bir teknoloji üretim yapabilecek firma çıksın. Dünya devi firmalarla rekabet eder hale gelsin. Kopyalanabilir. Bir ürünü kopyalayabilirsin. Bugün Koreliler ve Japonlar sıfırdan bir şey üreterek bir yerlere gelmediler. Kopyalayarak başladılar. Daha sonrasında bilgi birikimiyle beraber yeni şeyler ortaya çıkarmaya başladılar. Keza Çin için aynı şeyleri konuşuyorduk. Yavaş yavaş daha özgün cihazlar ortaya çıkarmaya başladılar. Ama şimdi burada söz konusu olan şey şu, ülkemizin bir takım gerçekleri var. Bu gerçeklerden yola çıkarak bir ürün geliştirmek gerekiyor. Teknik özellik konusunda doğruyu yakalamışlar. Geçen senin cihazlarıyla kıyasladığımız zaman malzeme kalitesi, işçilik, donanım konusundaki tercihler doğru tercihler. Bunlar yanlış değil ama 1299 lira dediğiniz zaman ve bu fiyatı savunur açıklamalar yaptığınız zaman orada dur arkadaş ne oluyor diye sorarlar insana. Çünkü bizim ülkemiz fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu bir ülke.
Evet.
Orada ironik bir durum da var. Fiyat hassasiyeti yüksek diyoruz. Ayda 100 bine yakın Note 5, iPhone 6 gibi cihazlar satılıyor. Ama söz konusu ekonomik cihazlar olduğu zaman oradaki fiyat mücadelesi daha fazla kendisini belirtmeye başlıyor.
Ya iyi bir şey üretirseniz bu ülkenin vatandaşı parasını veriyor. Onu söyleyelim. Tabii var
şimdi,
yani.
Şimdi rekabetçi olmak istiyorsanız ve markanızı bu alanda yaygınlaştırmak istiyorsanız bazı şeylere fedakarlık edeceksiniz. Şimdi yerli üretim, montaj, parçaların lojistik maliyetleri vesaire bu telefonun maliyetinin 999 liranın üzerine çıkabilir. Ama sen koskoca zorlu holdingsin. Yani her cihazdan 50 lira zarar göze al. ama çok sayıda satmayı hedefle.
Yani o zaman bu işe girme. Yani
ya, da, ya da bu işe girme değil mi? Evet, yani Çin'den getir, şey yani, evet. Üzerine katma değerli daha makul şeyler ekle. Mesela yazılımsal bir şeyler ekle. Şimdi saatli marif takvimini eklemek yazılımsal bir şey yapmak anlamına gelmiyor. Kimse de kusura bakmasın, dostacı söyler. Ben zaten şeye de karşıyım. Telefon lansmanı esnasında, lansman anında abi bu telefonun fiyatı çok iyi olmuş diye gezinen gazeteciler vardı. Ne kadar yanlış. Şimdi bu tür goygoylarla ne Vestel'i ileri götürebiliriz ne de tüketici ülkece olarak bir şey yapabiliriz. Yani. Günün sonunda ne yapılabilirdi buna? Ben olsam hiçbir özelleştirme yapmadan standart Android'le verme tercihinde de bulunabilirdim. Şimdi Vestel'in yaptığı açıklamaya bakıyoruz, diyor ki Android'in içerisine girme erişimi var bize diyor. Yani bu zaten
olmayan üretici yok.
Olmayan üretici yok. Bunu evet. Söylemek gerekiyor. Belki orada Turan Bey sonucunda icra kurulu başkanı olduğu için her süreci tek tek didik edemeyebilir. Alttaki ekibin nasıl ona bilgi verdiği de çok önemli. Belki orada bir bilgi karmaşası olmuş olabilir. Bir takım şeyler doğru aktarılmamış olabilir ama günün sonunda...
Vestel'de şöyle Erdi'cim. Evet, günün sonunda gerçekten ortaya çıkan cihazda bazı hatalar var ama ben şeye karşıyım bak. Biz senle ben biliyorsun birçok Türk firmasıyla kahvaltıda buluştuk, yemekte buluştuk. Onlar da diğer gazetecilerle de buluştular. Hep neyi soruyorlar? Ne yapalım, ne edelim, bu ürünün fiyatı doğru olur mu kardeşim? Hı-hı. Ne yaparız? Getirelim mi, getirmeyelim mi?
Aynen.
Bazı ürünler oldu arkadaşlar. Biz dedik ki getirme.
Getirmedi.
Ha, getirmedi zaten o da. Yani dedik ki, bu fiyata getirme dedik. Bazı ürünler oldu. Yani dedik bunu kullanıcılar çok sevebilir, getir. Hani bu fiyata gerçekten yakalayabilirsen, bizim de heyecan duyduğumuz ürünler oldu bazı, hı-hı, fiyatlarda. Hani dedik ki bu fiyata getir, yani gerçekten kullanıcının işine yarayacaksın. Vestel de böyle yapabilir. İlla bana sorsun, Erdi'ye sorsun demiyorum. Zaten sektörden bir 5 gazeteciye sorsa, görüş alsa ya da
doğru yolu bulur.
Forumdaki fikir liderleriyle, kullanıcılarla buluşup arkadaşlar biz bir şeyler yapıyoruz, siz ne bekliyorsunuz dediği zaman onlardan gelenler alsa zaten doğru yola çık.
Aynen.
Evet, görememiş olabilirler bazı şeyleri. Bazı şeyleri dediğim gibi ürünü çok sevdiklerinden dolayı algılayamamış olabilirler. Onlara farklı gözükmüş olabilir. Ama Vestel'in yaptığı hata, arkadaşlar her şeyin en iyisini biz biliriz, biz yaptık, ortaya koyduk demek oluyor. Bu, hı-hı, da ister istemez bu tip hatalar neden oluyor. Belki de bir sürpriz yapacaklar. İlk çıkışı 1300'de yapıp sonra kapanışı 800 lirayla yapacaklar herhalde. Onu da bilemiyoruz.
Ya tabii. Umarım öyle olur. Çünkü isterim ki yaygınlaşsın, marka doğru yola gidersin ama tabii bunu yaparken de niyetin ticari anlamda da iyi olması gerekiyor. Ben kötüdür demiyorum ama 1300 lirayı düşündüğümüz zaman çok da parlak bir niyet olmadı belli. Çünkü yani
orada şey söylemi yanlış. Teknolojinin en iyisini koydum 1300
değil,
lira olduk.
En iyisi değil. Evet, şimdi değil. Onu söyleyelim. Yani hani telefonun sunumunda metal telefonu. Metal değil telefon, plastik.
Evet.
Yani çerçeve metal. Şimdi bunları böyle anlattığın zaman Mesut kafa karışıklığı oluyor. Çünkü neden? Mesela benim Vestel'i eleştirebileceğim bir konu. Lansmanda biliyorsun gittim. Baştan sona takip ettim. Ben böyle kötü bir prezentasyon sunum görmedim. Hiçbir detay yok. Kamera kısmında anlatıldığı sunum sayfasında GoPro'ya çekilmiş görüntülerin kullanılması.
Yani, doğru. O bile bu telefonla çekilmiş.
Yani Rooftop Project diye bir Instagram hesabı var. Rus çocuklar gökdelenleri tırmanıp tepeden görüntü çekiyorlar. Yani ben de takip ediyorum. Görüntüyü de biliyorum. Yani onu koyma oraya. Ayıptır ya. Yani onu niye koyarsın oraya?
Ben de anlamadım.
Yerli telefon diyorsun. Burada montaj, hadi üretimi geçin. Montaj var diyelim. Ya o SM'de, o derleme altından bir görüntü kullan. Ya bir telefonun kaç dakikada üretildiğini bana anlat. Böyle değişik bilgiler var.
De ki bu telefonun bir kişinin, yani bir telefonun üretiminden şu kadar aile geçiniyor filan diye olayı duygusallaştırma adam. Yerli vurgusu yapıyorsun. Duygusallaştır, insan orada bir şey yani, kavrasınlar. Yani bunun burada üretildiğini ve işçilerin ailelerinin de buradan geçim sağlayabildiğini görsünler.
O tür bilgileri var. İşin hani öyküsel kısmını, evet, anlat. Teknik kısmında daha fazla detay var. Kimse kusura bakmasın ama hani lise öğrencisinin yapabileceği bir sunum dizaynıyla bizim karşımıza çıkıp bu telefon şöyleydi, böyleydi. Bunlar söylememeli. Mesela bak başka bir şey söyleyeyim. Turan Bey'in altını çizdiği bir nokta. Bizim kameramız çok gelişmiş. Artık gülerek selfie çekebiliyor. Ya bu kaç yıldır var ben hatırlayamıyorum yani. Zaten olan bir şey. Bugün operatör telefonlarında da var zaten bu. Gül çeksin, el salla çeksin. Peynir de çeksin ya. Bunlar zaten yapılabilen şeyler ama öyle zannediyorum ki bu noktada sunum yapacak kişi eğer Turan Bey ise onun çok iyi bilgilendirilmesi. Bazen tabii şimdi yerli şirketlerde o heves var. Şirketin başındaki kişi aynı zamanda ekran yüzü olmak isteyebiliyor ama eğer bu noktada daha iyi sunabilecek birisi varsa şirketin başkanı çıkar, vizyonu ortaya koyar. İşin teknik kısmında o kısmına daha hakim bir adam getirirsin. Bir mühendise getirirsin. İyi konuşabilen bir çalışanı getirirsin. O daha fazla detayı verir. Çünkü pek çok soru açıkta kaldı. Bilmediğiniz bir sürü detay var. Geçtiğimiz mesela bir gazetecinin sorusu vardı. Ne kadar yerli oranı var artık bu telefon için? Geçen sene %52 civarında söylemişlerdi. Bu sene değişmedi dediler. Yani aynı şey. Şimdi mesela Vestel'in üzerine durduğu konuşu Diamond Cut denen bir kesim yöntemiyle çerçevenin özellikle kesildiği söyleniyor. Zannettim ki ben Vestel özel CNC makineleri aldı. Kesin burada yaptılar. Yani CNC çünkü önemli bir iş.
Evet.
Kalıbın hazırlanması, yüksek hassasiyet
kesim yapılması lazım. Zaten metal çerçeveleri ve metal telefonlarda, geri kalan kasanın da tamamı metal olduğu telefonlarda, üretici firmanın en çok üstüne durduğu şey metali nasıl işlediği, Oradaki titizliğidir. Ya Mesut, o bir teknolojidir.
HTC'nin videosuna bakıyorsun, Apple'ın videosuna bakıyorsun, diğerlerine bakıyorsun. Hep o siyasi tezgahtaki o kesim, o metalin pürüz pürüz fırlamasını falan yavaş evet. şekilde alırlar. Yüksek çözünürlüğünde bize gösterirler.
Çünkü asıl iş o.
Tabii yani asıl aslında zor olan bir havalı görünen kısmı da o. Dedim ki hani bu CNC'de bunun kesilmesi ne kadar sürüyor dedim fabrikada. Cevap şu. Biz CNC'ci değiliz, ithal ediyoruz. Yani ithal, evet. Çerçeve ithal. Yani
en çok önemli kısım zaten yurt dışından
geliyor. Evet, yurt dışından geliyor. Bunlar üzüntü verici şeyler. Açıkçası senin aslında hep konuştuğumuz yere geliyoruz. Günün sonunda eğer bunu da yurt dışına getiriyorsan zaten sanat tasarıma, yazılıma yollamış.
Ya zaten ben orada hala da diyorum ya, bir yanlış yolda gidiliyor. Düzelecek inşallah. Yani bir şekilde birilerinin uyanması lazım buna. Evet, üretelim. Üretelim, ne üretelim? Teknoloji üretelim. Ya artık tool üretmekten vazgeçelim. Ya bu işin tuğlası oldu. İşin teknolojisi bunu çalışır hale getiren ama çipiydi mipiydi tasarım oldu. Hı hı. Bütün dünya tasarım üretiyor, teknoloji üretiyor, akıl üretiyor, fikir üretiyor. Hı hı. Biz hala da tuğlayı nasıl üretiriz kısmındayız, tamam mı? Evet. O yüzden bir türlü atlayamadık, seviye atlayamadık. Bak biz bile eleştirirken niye eleştiriyoruz? En çok övündüğü kısmı yurt dışından getirmiş yerli diyor diyoruz. Halbuki getirsin getirmesin değil. Ama bunu burada üretiyorum diye artık vurgulamasın. Gerek yok. Yani bu işime gerek yok. Ne teknoloji eklemiş? Hiçbir teknoloji yok içinde. Ya yani şimdi, teknoloji olarak ne koydun diyorsun? Hiçbir şey yok. Burada birleştirmiş. Övünülen kısım o. Birazcık o yanlış.
Şimdi orada darboğaza düşüyorsun işte. Çünkü biraz daha üzerine çıktığın zaman ne oldu? İşte maliyeti yükseltebilecek bir takım kalemler var. Şimdi elektronik gerçekten ölçek ekonomisi. Yani bir çipten 100 tane alırsan 100 lira, 1000 tane alırsan 90 lira, 10 bin tane alırsan 50 liraya gelebiliyor. Evet. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman zaten özelleştirebileceğin detayların sayısı azalıyor. Çünkü maliyet yükseldiği için rekabetçiliğini kaybediyorsun. Ama yani şu telefonu getiriyorsun artık 2015'in sonunda. Bir farkın olsun. Şimdi Snapdragon 615'i cihazlara bakıyorsun. 3 aşağı 5 yukarı çoğunda benzer özellikler var. Yani USB Type-C kullan.
Evet değil mi?
Parmak izi okuyucuya da geçsin. Yazılımsal bir takım müdahaleler de yapman gerekiyor. Ama USB Type-C kullan. Bir takım şeyler yapmıyor. Hızlı şarj özelliğin var. Onunla beraber yap. Bir farkın olsun. Yani bunu getirip önüne koyduğun zaman 1300 lira fiyatı var dediğin zaman, içine son teknolojiyi koydun dediğin zaman
ya şimdi nerede? Ben yurt dışında telefon ürettiren, telefonun tasarım aşamasında yurt dışındaki firmayla iletişim halinde olan bazı yerli firmalarla da oturup bazen sohbet ediyorum. Diyorum ki ya gerçekten bunun ne kadarında senin etkin var, ne kadarında yok, neler değiştirilebiliyor? Diyor ki eğer diyor 1 milyon satma, 2 milyon satma sözü verebiliyorsan ekranından tut, arkadaki kamerasına kadar, tasarımdaki bazı çizgilere kadar tamamen sen belirliyorsun. Hı hı. Optik stabilizasyon olsun dersen diyor zaten hazır diyor. Sensörler gırla var diyor. Aynen. Adam alıyor sensörü koyuyor diyor. O modülü koyuyor diyor. Ha diyor arkaya doğru biraz çıkıntı olacak diye sana uyarıyor diyor. Tasarımı da ona göre çizmiş diyor. Sana farklı bir tasarım sunuyor diyor. Ama diyor parçaları özelleştirmek tamamen sana kalmış. Evet. İsterse 208 koy, ister 3 GB koy, ister 32 GB diyor, 16 GB SD kart isteme. Tamamen sana kalıyor.
Sadece garantiyi ver. Bu kadar satacağım
diyor. Evet, bu kadar satacağım diyor. Şimdi doğal olarak da maliyeti düşürmek için çok satman gerekiyor. Bundan önceki telefonu 500 bin adet sattık diyor.
Söyledikleri o evet.
Buradaki hedef 3 milyon. Zaten gerekli sözleşmeleri yapacak kadar adet var burada. Hı hı. Artık ona ulaşılmış. Demek ki isteseler bununla optik stabilizasyonlu bir kamera görebilirdik. F2.0 lens görebilirdik, anlatabiliyor muyum? Üst tarafta çok daha iyi bir ekran görebilirdik ki bu telefonun en zayıf olduğu iki noktadan bir tanesi ekran, bir diğeri pil zaten. Mesela pil. İlk telefonda en çok eleştirilen şey pilin küçük olmasıydı. Bunda da pil daha da küçülmüş yani telefonun diğer özelliklerine nazaran bakıldığında.
Kaldı ki mesela geçtiğimiz senenin modeli lanse edilirken Almanya'daki IFA fuarında dediler ki yerli konusundaki en ciddi adımımız önümüzdeki sene pil üretimi olacak. Yerli yabancı bir takım iş ortaklarıyla görüşüyoruz. O da ortada yok. Evet. Muallak da yine Made in China. Made in PRC yazıyor. People Republic of China. Yani o da bir şey yani. Hani
yanıtmaca bir durum. Evet. China yaz oraya.
Kim yaz yani? Kimse
gibi duruyor, PRC
falan. Tabii çok değişik bir şey gibi yani. Görünüyor ama o Çin işi firmaların kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Yani toparlayacak olursak Mesut, cihaz geçtiğimiz seneye göre ciddi bir ilerleme kaydediyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz, evet. Söyleyebiliyoruz ama bu fiyatlandırmayla, bu fiyat politik. Bir de şu var. Diyor ki Vestel bu kadar satarsam bu kadar kişiyi daha istihdam edebileceğim. Satabilecek aksiyonlar al. Satış doğrudan fiyatla ilgili bir konu. Evet. Fiyatı daha uygun tut ki çok sat, daha fazla kişi işe al.
Yani şunu söyleyebiliriz. Cihaz gelişim olarak doğru yoldalar ama fiyat olarak şu anda yanlış yoldalar. Umarız bir düzeltme olur. Bir diğer habere geçelim. Bir diğer telefon, önemli bir telefon. Benim en çok merak ettiğim cihazdı. LG V10.
Evet, konuştuk. Kaç haftadır mobilitede de yorumluyoruz telefonu.
Evet, deneyelim diye.
Yani aynen, nihayet lansmanı yapıldı. Gittik yerine gördük. Daha sonra telefonu da elimize geçti. Fiyattan başlayalım istersen. Şimdi LG'nin G serisinden bu yana rekabetçi olmasının temel nedenlerinden bir tanesi fiyatların hep uygun noktaya geliyor, evet, olması. Doğru. G2 öyle oldu. G3 öyle oldu. Şimdi keza G4 öyle oldu. Üstüne üstlük tabii ki telefonların tasarım olarak iyi olması, malzeme kalitelerinin iyi olması, yazılımların iyi çalışması, performans konusunda da kullanıcıları mutlu etmesi de işin cabasıydı. Şimdi bu telefon birden çıtayı yükseltti. Yani LG'nin o en premium segmentteki yeni silahı olacak. Fiyat 2700 lira Mesut. Şimdi 2700 lira o seviyeye girdiğiniz zaman iPhone 6 serilere zaten yine yaklaşamıyorsun ama Android tarafında birkaç seçenek çıkıyor karşına. Hatta daha ucuza da bulabiliyorsun ama resmi fiyattan yola çıkarsak eğer Note 5 var mesela. Sony Xperia Z5 var. Xperia Z5 ile kıyasladığın zaman biraz daha iyi güçlü kalıyor ama Note 5 dediğin zaman işin rengi değişmeye başlıyor. Fiyat nasıl ki Venüs'te yüksek dedik ve onda da sanki biraz yüksek. Olması gereken biraz üzerinde seyrediyor.
Üzerinde seyrediyor. Şimdi zaten bir elinize Note 5'i alıyorsunuz. Bir elinize V10'u alıyorsunuz. Arkadaş diyorsun yani Note 5 varken bu telefon biraz kaba olmuş.
Note 5 evet biraz daha kibar duruyor. Orada şunu
biraz daha kibar duruyor. Bir de erdi. Yani donanım olarak yanına liste olarak koyduğun zaman da öldürüyor ki bu aleti.
Performans olarak baktığınız zaman özellikle performans konusunda şu an Android tarafındaki zaten Samsung'un üstünlüğü belli. Şimdi bu telefonla ilgili 5.7 inç bir ekranı var. Küçük bir telefon değil, fabrik bir telefon. Tek elde kullanmanın çok, çok zor olduğu bir
evet.
telefon.
Sen zor diyorsan zaten ki, çok kişi aynen. kullanamaz evet.
Orada en korkutucu unsur 192 gramlık ağırlık bilgisi. Ama sen de elini aldın, ben de elini aldım. Hakikaten LG'nin iddia ettiği gibi 192 grammış gibi hissetmiyorsun. Orada ağırlık da iyi. Güzel yapılmış. Ama en nihayetinde baktığın zaman fiziksel olarak ebat anlamında biraz kaba kalan bir telefon. Onu söyleyelim. Fakat diğer taraftan bu telefonu gerçekten özel kılan bir takım yetenekleri var. Özellikle öndeki çift kamera olayı, 120 derece selfie olayı. Yani alt bundan sonra selfie stick kullanma, o selfie çubuklarına ihtiyacın kalmaz. En yakın mesafeden bile devasa bir alanı görebiliyor bu telefon.
Çok keyifli olmuş. Zaten eğer olur da LG derse ki ya siz bunu çok merak ediyorsunuz. Alın, kullanın diye. Ben bunu vlog çekerken kendim telefonum olarak, standart telefon olarak kullanırım o kamerasıyla. İnanılmaz güzel olmuş yani. Video yeteneklerine zaten 50 ayarı hep överek söylüyoruz. Yazılım olarak bence çok iyi bir geliştirme.
Şu an kamera yazılımı konusunda bu telefonun bir rakibi yok. Onu
evet,
söyleyeyim.
Evet yok. Gerçekten çok güzel. Bir de 32 bit. Sonuçta içinde bir ses işlemcisi var. Bu ses işlemcisinin kalitesini tabii ki anlayabilmek için yüksek çözünürlükte kulaklıklar kullanmanız lazım ama keyifli müzik telefonu olarak da yegane bir telefon. Bir de 64 GB dahili depolama alanıyla geliyor bu telefon standart. Yani bir başka versiyonu şu anda yok. O da güzel. Kulaklık olarak da kutusundan
AKG'nin özelleştirdiği.
Evet AKG'nin özelleştirdiği. Yine LG ile ortak üretim.
QuadBit 3.
QuadBit 3 çıkıyor. Bu QuadBit 3 vardı zaten. Bu özel bir versiyonu. Yine özel üstüne bir tuning yapılmış. Özellikle bu yüksek çözünürlükteki sese daha uyumlu hale getirilmiş bir versiyonu. Bu da yine olumlu bir adım olarak bakıyorum. Çünkü ben kulaklıklara önem veriyorum kutu içinden kaliteli kulaklık çıkmasına. Şimdi kulaklık kalitesi olarak karşılaştırdığımızda LG'yi gerçekten en tepeye yerleştirebiliriz.
Gerçekten öyle olmuş. Kulaklığın ses kalitesinin dışında tasarımı da gerçekten çok güzel.
Her şeyle. O ses ayarı var, şey var, ip var. Karışmıyor kablo olabildiğince iple şey örmüşler. Kolay kolay kopacak bir kablo değil. Ses kalitesi muazzam gerçekten. Ben çok sevdim. Hem bas dengesi çok iyi. Hem tizlerde çok iyi tepkiler veriyor.
Aynı zamanda mesela G4'te eksikliğini hissettiğiniz parmak izi okuyucu keza yine bu telefonu
evet.
koyulmuş durumda.
Ha, tek elle tutması zor bir telefon. Parmağınızı oraya bazen zor yetiştiriyorsunuz. Özellikle telefon masa üstündeyken parmak izi okuyucuya zaten dokunamıyorsunuz. Parmağınızda şifre girmeniz gerekiyor bu sefer. Çünkü ben önde parmak izi okuyucu her zaman yeğliyorum o tarafta. Ama sonuçta parmak izi okuyucu da var artık kullanmak isteyen için.
Tüm bunlara ek olarak şöyle bir durum da var Mesut. Mukavemeti yüksek bir kasası var. Özellikle arka kapak tasarımına bayağı bir çalışmışlar. Askeri düşme testlerinden de başarıyla geçebilen, evet. ekranı güçlendirilmiş bir telefon olduğunu söyleyelim.
Ama sizin testinizden geçemezse garantisi yok.
Tabii garantisi yok onu söyleyelim.
Ben asker değilim ama bu telefon hasar gördüm.
Ya bu telefon benim kanaatime göre Mesut. 2699 değil de 2299 gibi fiyatlandırmayla girseydi muazzam bir telefon olurdu.
Evet.
Ama
gönül ister ki 2000 verdi. LG olunca izlenebilecek.
Tabii LG olunca izlenebilecek söz konusu. Ama şöyle bir gerçek var. Hani G4'ten sonra bu güzel bir adım. Ben G5'i şimdiden merak etmeye başladım. G5'in de metal kasa olacağı söyleniyor. Herhalde Ocak ayı gibi LG çalışanlarını göstereceklermiş anladığımız bilgilere göre. Bir takım bilgileri biz de orada alırız zaten. CES fuarında bir takım şeyler sızar gibime geliyor. Fiyatı haricinde güzel bir telefon.
Evet.
Şimdi kabalıkta yine biz subjektif yorumlarımızı yaptık. Sonucunda bu tasarım endüstriyel bir tasarım. Kimlerin de hoşuna gidebilir. O konuda hani herkesin
şey
kendisi kendisine olacaktır.
Çok zor.
Ama iyi... Yeni jenerasyon geçiş öncesinde güzel bir adım olmuş, onu da söyleyelim.
Ya bunun çerçevelerini incelsinler. Donanımını 820 ile güncellesinler. Aynı cihazı, farklı hiçbir şey yapmadan.
Başka bir şey yapmaya gerek yok. G5 diyebilirsin ki daha da güzeli G5'in full metal kasa olacağı söyleniyor. Öyle bir şey olursa zaten çok daha güzel
evet,
olur.
Tadından yenmez.
Hazır LG'yi bulmuşken Nexus konusunda bir açıklığa getirmek istedim. Sordum kendilerine Nexus 5X gelecek mi diye. Hoş bizim masamızda bir tane Nexus 5X var.
Evet.
Onu da paylaşmış
olalım. İncelemesi olur. Belki yayınlanmış olur, belki de mobiliteden sonra yayınlayacağız artık.
Olur ama biz çalışmalarımızı bitirdik, kullandık. Çok dengeli bir telefon. Gerçekten de hani...
Elle falan tutuşu da çok keyifli.
Ama bakıldığında saf Android deneyimini çok iyi yaşayabileceğin güzel bir telefon olmuş. Ha, Snapdragon 808 var ama zaten bu sene Google iki tane Nexus telefon duyurduğu için bu alınabilir Nexus telefon. Biraz daha fazlasını isteyenler boyutu da göze alarak belki Nexus 6P'ye çıkış yapabilirler. Şimdi bu telefon Kadıköy'de bize... Kadıköy'e çarşı iletişim sağladı. Onlar 1800 liraya falan satıyorlar. Kendileri getirmişler.
Bu arada çarşı iletişim enteresan bir yer. Yani dünyada olup da orada olmayan telefon yok.
Türkiye'de olmayan bütün telefonları isterseniz getiriyorlar. Sağ olsunlar bize de destek veriyorlar. Onlar sayesinde bunları inceleyebildik. 1800 liraya fiyatlandırma ile satıyorlar. Amerika fiyatı $379. Aldığın eyaletteki vergiye göre de 400-420 doları civarında bulabilir fiyatlandırması. Ben sordum direkt Ufuk Gürsoy'a. Dedim getirecek misiniz bunu? 2016 başına kadar öyle bir planımız yok dedi. 2016'nın başına ne oldu kısmıysa ben de CES'e gideceğim dedi Amerika'daki fuara. Biz orada dedi bölge bölge yol haritalarını güncelliyoruz dedi. Anladığım kadarıyla çok ihtimal yok.
Evet.
Hani tabii o kurumsal pozisyonu gereği çok ortaya konuşmak durumunda ama eğer çok ciddi bir değişiklik olmazsa biz Nexus 5X'i mevcut büyük ihtimalle göremeyeceğiz
gibi. Üzücü oldu. Yani LCV olunca ben görürüz diye umuyordum.
Almak isteyen için hala bir takım yollar var. Bir miktar parayı da gözden çıkartarak ama
garantisi olarak, olsun. Türkiye'den yani, olsun istiyorsun Merdi.
Keşke gelseydi.
Evet.
Diğer taraftan hani hazır Nexus'tan bahsetmişken Nexus 6P konusunda da çok ışık göremiyorum. Anladığım ve insanlardan öğrendiğim bilgilere göre. Oradaki hassasiyet de şu. Doların özellikle artmasıyla beraber bunların fiyatları çok yüksek kalmaya başladı. Şimdi bu $379 da o Huawei'ninki 500 küsur dolarlar, 600 dolarla yaklaşan bir fiyatı var. Yani o tasarıma dikkate aldığımız zaman Türkiye'ye vergisi şu suyla ve bu suyla hani 2500 plus gibi gelme durum var.
Çok tehlikeli.
Kimse de o bandı çıkmaz açıkçası bu telefonlar için. Dolayısıyla bu jenerasyon Nexus'ları büyük bir ihtimalle resmi olarak göremeyeceğiz.
Şimdi önünde iPad Pro'ya bakıyorsun. Biraz ondan da bahsetmek lazım. Önümüzdeki cihazları da böylece bitirmiş olacağız. Dev bir tablet abi. Dev bir tablet.
Yani şimdi senin çok güzel bir tespitin var. Şimdi özellikle etkinliklerde, konserlerde, tiyatrolarda... Bir takım özel sunumlarda insanlar iPad'leri fotoğraf çekiyor. Şimdi
sonra.
Önündeki adam bunu kaldırsa kafasına bir tane vurmak istersin. Çünkü görüş alanının kısıtlı. Ama bir güzelliği de var. Ekran büyük olduğu için adam bunu girerse sahnedeki adamı daha da yakın görebilirsin.
Mesela arka sıralarda oturuyorsanız, ucuz bilet aldıysanız artık iPad'iniz sayesinde konseri oradayken dibindeymiş gibi izleyebilirsiniz. Devasa bir ekranı var. Bir de şimdi konserlerde ne yapıyoruz? Cep telefonuyla çekiyoruz. İster istemez ben buradayım filan demek için. O an ölümsüzleştirmek için. Çekiyorsun sevdiğin sanatçıyı. Küçük ekrandan bakmak zorundasın. Evet. Üzücü oluyor. Bunda İzleyemiyorsun. Kaçırıyorsun olayı. Bunda artık kaçırmayacaksınız. İzlemeye devam edebilirsiniz
bu,
konseri.
Hakikaten kişisel silah gibi de kullanabilirsin bunu. Zorda düştüğün zaman bir savunma aleti olarak da iş görebilir. Çünkü sağlam bir malzeme var. Aynı zamanda büyük bir alet.
Şimdi bu alette şöyle bir durum oldu. iPad Pro'yu iPad Pro yapan iki tane önemli husus var. Tamam büyük ekran olması bir derece ama birincisi eşi benzeri olmayan kalemi, diğeri de klavyesi. Bunların ikisi de şu anda bizde yok. Çünkü kalemde bir kıtlık yaşanıyor, klavyenin de Türkçe versiyonu yok daha henüz.
Pek çok dilde versiyonu. Evet. Amerika dışında layout hazırlanmamış.
Ne zaman üretilirse o zaman bizde olacak ki şu anki talebe baktığımızda pek de kolay kolay hızlı bir şekilde gelecek gibi görünmüyor. Uzun bir süre herhalde bekleyeceğiz. Kalem daha hızlı gelir herhalde. Bu yüzden... Şu anki kalemsiz ve klavyesiz haliyle sadece çok büyük ekranda bir tablet.
Hem böyle hem de ultra süper performanslı bir alet. Çünkü hakikaten kullanım A9X işlemci, 4 GB RAM ve MacBook'lardan devşirme SSD kontrolcüsüyle beraber gerçekten çok hızlı çalışıyor.
Evet. Hani
o konuda net bir şey net ifade kullanabiliriz. Aynı zamanda üzerinde 4 tane hoparlör var. Ses konusunda da gerçekten.
Yani muazzam bu, ses veriyor.
Al yani. Bunu Mesut film izle. Televizyona ihtiyacın kalmaz. Monitöre ihtiyacın
hatta
kalmaz.
Hatta dikey moddayız. O zaman bile çok büyük ekran.
O zaman bile çok büyük. Performans konusunda gerçekten çok acayip bir alet. Onu söyleyelim. Şimdi kalem ve klavyeyi ben şahsen kullanma şansı yakaladım Mesut. Kalem gerçekten de en iyi kalem diyebilirsin. Öyle bir durum söz konusu. Çift sensörü var üzerinde. Tilt fonksiyonunu da bile hani kara kalem kullananlar kalemi böyle getirip karalamayı severler. O fonksiyonunda bile gerçekten muazzam çalışıyor. Ya fiyatı yüksek. Onu söyleyelim. O ayrı bir tartışma konusu. Bir de kalemdeki benim sıkıntım şu oldu. Kalemi mıknatısla bunu tutturabilmen ya da bunun bir kılıfın üzerine içeri sokabilmen gerekiyor. Aynı Note 5'te olduğu gibi dışarıda kalması gerekiyor. Dolayısıyla kaybetme riskin var. Hani kalem uzakta olduğu zaman da kalemi uzakta bıraktın diye hani Note 5'teki gibi yani Note 5'teki gibi uyarması gerekiyor. Öyle bir sıkıntısı var ama teknolojik olarak baktığın zaman da Mesut, kalem Lightning portuna takıyorsun. Otomatik tanıma gerçekleşiyor. Şarj edebiliyorsun. Hani Apple'ın o tarafı boş bırakmamış onu söyleyebiliriz. Ama genel deneyim olarak çizim anlamında çok güzel iş çıkartıyor. Klavyeye geliyorsun bildiğin MacBook klavyesini plastik kasayla iPad'e getirmeyi başarmışlar. Üstünü üstlük arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer Apple'ın kendi standart orijinal klavyesini alırsanız destekleyen uygulamalarda özel standart kısa yollar çıkıyor. İşte command tuşuna basıyorsun mesela. Buradan not al diye uygulamaya geç gibi bir takım emirler verebiliyorsun. Bu anlamda da güzel bir cihaz. iPad Pro'yu alacak adamın o kadar parayı gözden çıkaran bir insanın bana insana benim tavsiyem mutlaka klavyesini ve fare diyorum kalemini de alması yönünde olacak. Evet, çünkü onlarla beraber anlam kazanıyor.
Ve profesyonel iş yapacaksanız bu biraz size hitap eden bir tablet olmuş herhalde. Yani o kalemden para kazanan adamı hitap ediyor. Ya da böyle çok artistik işlere çıkartabiliyorsunuzdur. Hobinizdir bu sizin. O zaman gerçekten fantastik
bir
cihaz.
Bak bu kimi bitirecek biliyor musun? Sana söyleyeyim. Bu Wacom gibi grafik tablet üreten firmaların için çok zor olacak. Çünkü neden biliyor musun? Şu an pek çok firma iPad için, iPad Pro için özel yazılımlar geliştirme peşinde. AutoCAD'in bir takım yazılımları var. Adobe'nin bir takım yazılımları var. Öyle uygulamalar var ki sağlık uygulaması var Mesut. Doktor elinde bu tablet var, hasta yanına geliyor. Ayağı kırılmış, şuradan kemiği gösteriyor. Hangi kemiğinin kırıldığını anlatabiliyor. Bu takım fırsatları var. Yani sonucunda hem çizim olarak kullanabiliyorsun. Yani işte çizimle ilgili operasyon bittiği zaman, eve gittiğin zaman da çok eğlenceli bir multimedya cihazı olarak kullanmaya devam edebiliyorsun. Wacom gibi tabletlerin sıkıntısı çok iyi çizimler yapabiliyorsun ama onun dışında o akıllı fonksiyon özellikleri gelişmemiş durumda. Fiyatı yüksek. Herkese hitap eden bir ürün değil. Ama alacak adam alacaktır yine gelip. Sonucunda Apple tarafında öyle bir durum söz konusu. Benim buradaki heyecan duyduğum nokta performansın çok hızlı olması. Gerçekten hani o ARM işlemciler MacBook'lara gelir mi noktasında? Gelir. Yani bu gidişat onu gösteriyor bizlere. Bir eksiği de şu. iPad Pro kendisine az bir arayüze ihtiyaç duyuyor. Yani iPad Pro'nun ekranındaki iki ikon arasındaki piksel boşluğu orijinal iPhone'un çözünürlüğü kadar. 320 piksel oraya sığdırabiliyorsun. Dolayısıyla bir takım özel yine menüleri var. iPad Pro özel bir takım ekstra fonksiyonlar var ama ileri dönük olarak bence Apple bu alete özel bir arayüz getirmeli ki kullanıcılar daha iyi özelleştirebilsin. Bu nedir? İkonları daha fazla küçültebilmelisin. Aynı ekrana belki daha fazla ikon getirebilirsin.
Belki bir başlat butonu.
Belki öyle olmalı ama Apple'da da şey biliyoruz. Giderek hani senin de dikkatini çekmiştir. macOS ve iOS birbirine daha fazla yaklaşıyor. Biz belki iPad Pro'da göremeyeceğiz ama iPad Pro 2'de ya da iPad Pro 3'de zaten o iki işletim sisteminin konsolide olduğunda tanık olabileceğiz. Ama günün sonunda performanslı bir tablet isteyen için en hızlı tablet şu anda. Bu evet, özellikle ARM tarafına konuşuyorum. Tabii tablet olarak baktığınızda Surface Book'lar var. İşte Core i5, Core i7 işlemcili seçeneklere bakıldığı zaman yine harici ekran kartlı olan. Ama ARM tarafında.
Ve yine fark oluşturmayı başarmıştı işte kalemleriyle vesairesi. Önemli bir konu. Ses konusunda dedik ki üstünde özel bir amplifikatör var ve hi-fi ses verme konusunda ve V10 iddialı. A9'u konuşurken HTC tarafında ne diyoruz? Ses konusunda iddialar 24 bit bir ses işlemcisi koymuşlar. Şimdi de Lenovo tarafında iddialı bir telefon geliyor. Vibe X3 stereo hoparlörleri üzerindeki yine hi-fi işlemcisi ses işte çipleriyle.
Hoparlör için ayrı değil.
Evet.
Kulaklık için ayrı
ses değil. Ses konusunda yine iddialı bir telefon olma yolunda ki Lenovo'nun telefonları hep ilgiyle karşılanıyor. Güzel özelliklere şey sahip ama ülkemizde bir türlü o çizgiyi tutturamadılar fiyat
ülkemizde
konusunda.
Hani sıkıntılardan çok dolayı. Yanlış fiyat politikası izleyen firmalardan bir tanesi Lenovo oldu. Yani özellikle Vibe X2 modelinde yani bunun selefi diyebileceğimiz öncül modelde 1500 liradan gir 3 ayda 900 lira fiyatı çıkıyor. Evet. Yani böyle tuhaf şeyler olamaz. Onlar da zaten bir yeniden yapılanma içerisinde anladığım duyduğum kadarıyla mobil tarafta işleri hızlandırabilecek, doğru yola sokabilecek yeni bir takım arayışlar içerisindeler. Ama şimdi Vibe X3'e baktığınız zaman yeni telefon olduğu için ister istemez.
Mesajlar gelmeye devam ediyor.
Vibe X3 ile ilgili şunu söyleyeyim. Tasarımı güzel bir telefon. Gerçekten zaten Lenovo telefonları kötü değil. Tasarım olarak baktığınız zaman da güzel cihazlar. Donanım olarak baktığınız zaman da işte farklı spekleri var. Farklı teknik özelliğe sahip versiyonları var. LCS'nin Sabre serisi bir ses işlemcisi var. Ya da Wolfson'un ki biz Wolfson'u daha ziyade Samsung'un telefonlarında görüyoruz. Stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunabilmek için. Bunlar yine özel amplifikatörlerini kullanmışlar. Aynı zamanda performans olarak baktığınız zaman işte 5.5 inç Full HD ekran var. Snapdragon 808 ya da MediaTek'in Helios serisi yüksek performanslı işlemcileri gibi ki kameraya baktığınızda 13 megapiksel ön, 21 arka ve üstüne üstlük pil tarafında da yine speye bağlı, teknik özelliğe bağlı olarak 3400 ya da 3600 mAh gibi pil seçenekleri var. 4-4'lük bir telefon olmuş, dolu dolu bir telefon olmuş. Lenovo yazılım güncellemesi tarafında da en kötü firmalardan birisi değil. Güncelliyorlar sürekli telefonlarını. Beni heyecanlandıran cihazlardan birisi oldu. Açıkçası sunucu ses deneyimini merak ediyorum. Umarım Türkiye'de gelir. Şu sıralar VibeShot modeli Türkiye'ye gelmeye başladı ki yani biz onu aylar önce başka fuarlarda gördük yani hani çok baya zaman önce sanırım Mobilya Kongresi'nde ilk defa görmüştüm.
Onlar mobil işini Türkiye'de oturtamadılar biraz.
Şimdi VibeShot'a bakıyorsun tasarım olarak bir hani kompakt dijital kamera andıran tasarımları var. Kötü de çalışmıyordu telefonlar. Görüntü kaliteleri çok iyiydi. Ama Türkiye'ye gelişi işte bugünlere denk geldi. Hala bir gerçi bize test önüne gelmedi ama galiba marketlerde yer almaya başlamış. Bu telefon da kim bilir ne zaman gelir. Ama bir an önce gelmesini istediğim telefonlardan birisi çünkü eğlence kısmı var, performans kısmı var, pil kısmı var, kamerayı da yapmışlar. İyi bir fiyatla niye olmasın?
Evet, bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Eminim ki cep telefonu meraklıları da fiyatını görmek istiyorlardı Türkiye'deki özellikle.
Ya tutup bunu 2000 lira dersen hiç getirme. Ama 1100-1200 lira dersen, 1300 lira dersen hadi 1499 lira maksimum. Çünkü donanımı da kötü değil, niye olmasın?
Şimdi Meitu diye bir firma var, Meitu.
Meizu'nun çakması.
Yanlış söylemiyorum, Meizu demek istemiyorum, Meitu gerçekten. V4 Selfie King isimli bir cihazları var. Selfie King.
Selfie King ifadesi orada benim. Özellikle ben oraya koydum ki unutmayayım diye. Çünkü yani diğer teknik özelliklerini ben burada sayarım da.
Bu telefonun üzerinde
evet. Telefonda 21 megapiksel ön kamera var Mesut.
Ha, bunların yani, da bir hatası var herhalde. Bir fiyatlandırma faciası var orada.
Yani işte 21 ön koyduk. yani fiyatlandırmaya baktığın zaman işte tuhaf tuhaf fiyatlandırmalar var. 300-400 dolara yaklaşan fiyatlar. Bir şekilde bunların doğru yolu bulması gerekiyor. Çünkü böyle bir telefon yapıyorsun ama adı sana duymamış bir markasın yani. Sonucunda 21 megapiksel ön kamera var diye de kimse gidip hadi gelin. Aynen. Hep beraber çocuklar markete gidelim, Mate alalım demez. Çünkü diğer özelliklerine baktığınız zaman işte MediaTek 6795 var. Performans konusunda sıkıntı olmaz. O konuda iyi bir işlemci ama çok iyi mi dersen sonucunda bugün MediaTek'in Helio X10'unu 130-140 dolarlık Redmi Note 2'lerde görüyorsun
ya
Xiaomi'lerde.
Şimdi şöyle bir şey var herhalde. Ne koyarsan koy. Mate isimli bir firmasın sen. Yeni çıkmışsın. Yani sırf selfie kameran 21 megapiksel diye 400 dolara yakın bir fiyatla bir şey satabilir misin?
Mümkün atıyor.
Bir de diyorlar ki 550 dolarlık cihazlarla bizimki aynı cihaz, donanımsal özelliklere sahip, biz ucuz satıyoruz falan filan, o muhabbetler yani.
Yani işte sonucunda bu firmaların bir kısmını bir varlık gösteriyor, sonra kayboluyor. Belki o firmalardan birisi olacak ama o fiyatlarla iş yapamayacakları kesin, onu söyleyebilirim. Son iki haberimiz Mesut, hızlı hızlı istersen onlardan da bahsedelim.
Bir tanesi ucuz bir telefon, sonra 90 dolara çakma not.
Çakma not 5 ama şimdi şöyle bir şey var. 90 dolara Mesut 5.5 inç 720p ekranı sahip olan 3 GB RAM bir telefon alıyorsun. Şimdi sonra da diyoruz ki Vestel Venus 3 son teknoloji ürünü 3.300 lira.
Ya 90 dolar nasıl üretiyorsun onu? Ya ben telefon üretenlerle konuşuyorum. Adam diyor ki ya satmayı boş ver diyor. O malzemeleri bir araya getirsen masanın üstüne birleştirmesen daha fazla para ediyor diyor.
Ya acaba Çin Çin mafyasından birisi kara para aklamak için bu işe giriyor öyle mi?
Yani?
Çünkü hakikaten 90 dolara yani.
O parçaların hepsini birer tane alsan birleştirmesen bak çalışır hale getirmesen zaten en az 50 dolar 60 dolar para harcarsın.
Tabii canım bakıyorsun Sony sensör kamera 2500 mAh pil. 2.5'te yani yanlardan kayış yapan ekran 5.5 inç 720p ekran işte Mate 67 3 64 8 çekirdek işlemci yani kötü de değil çoğu özellik açık, teknik özellik olarak baktığında ve diyorsun ki 90 dolar.
Gerçekten çok enteresan.
3 GB RAM'li 5.5 inç ekrana baktığın zaman hani 100 dolardı 300 lira yapar.
Ya bu fiyatta... 100,
bak, 300 lira yapar. İki kat kar marjı koy. 600 lira yapar. Belgesini koy 800 lira yapıyor.
Evet ya şöyle bir durum var. Bu telefonlar şimdi 90 dolar falan diye lanse ediliyorlar. Firma böyle ismini duyuruyor
sonra
ama Çin'den gidip bulamıyorsunuz. Bunu şöyle anlatıyorlar. Aslında 90 dolar falan değil diyorlar bu telefonların fiyatı. Böyle
biraz
lanse ediliyor. Aslında. Ufak bir kısmını satıyorlar. Geri kalan da kara borsadan gerçek fiyatından satıyorlar diye anlatıyorlar. İşte 150 dolarsa 200 dolarsa 200 dolardan satıyor adam. Biraz öyle bir durum da var. Ya çünkü 90 dolar mümkün olsa zaten diğer Çinli firmalar da o fiyatlardan satarlar. Ürünleri çok düşük fiyatlarda.
Gerçi diğer Çinli firmaları da gördük Mesut. Mesela Xiaomi'ye bakıyorsun. Şimdi Redmi Note ailesini bir tarafa bırakıyorum ama hayat için konuşmak gerekirse yüksek performans sınıfında. Fiyat nerede şimdi nereye geldi?
Evet,
tabii ki üretim maliyetleri artıyor, materyal maliyetleri artıyor ama Çinliler de sonucunda şey değil, dünyanın iyiliğini isteyen, herkes evet. Süper telefonu çok ucuza kullansın diye düşünen insanlar değil bunlar. Markayı oluşturmaya çalışıyorlar. Oturduktan sonra da daha pahalı. Yani bugün Oppo'nun ilk çıkış fiyatı da şu anki fiyatı biri değil.
Evet.
Şu an o çizgisini kısmen koruyabilen firma Meizu. Hani çok agresif bir artış olmadı
aynı.
Onlarda.
Aynen. Onda dolar arttığı için fiyat arttı. Yoksa evet. Telefonun fiyatı aynı. Mesela MX4 ile MX5 aynı fiyatı aslında dolar arttı sadece.
Dolar arttı sadece. Globalde de öyle. Çin'de de keza yani. Onlar birden zıplamadılar. Çok güzel telefonlar yapmalarına rağmen. Şimdi bu adam da bu işi tutturduktan sonra emin ol 90 dolara satmayacak. Onun bir sonraki 190 olur. Sonraki 290 olur. Bir diğeri 390 olur.
Evet,
dolayısıyla
öyle.
Beklemek gerekiyor. Son haberimizde Samsung cephesinden biz daha önceki mobilite programlarında Samsung'un ki Samsung'u biliyorsun Exynos 7420 Android'de çok iyi bir platform ama Samsung'un arı işlemci seviyesinde bir darboğaz var. Çünkü onların alt seviyelerinde 410 Snapdragon 615 gibi çözümleri vardı. Şimdi Galaxy A7 zaten olan bir modeldi. Onun yeni bir versiyonu var. Exynos 7580 işlemcinin kullanıldı. Bu işlemci tam Snapdragon 615 ve MediaTek işlemcilerin karşısına çıkabilecek bir işlemci. Çünkü bakıldığı zaman 8 tane Cortex-A7 çekirdeği var Mesut. İşte 1.6 GHz seviyesinde bir frekansı var. GPU tarafına baktığınız zaman da Mali-T720'nin MP2 versiyonu var. Çift çekirdekli versiyonu var. Test cihazı Galaxy A7 ismini taşıyor ama piyasaya A7 olarak çıkar mı bilmiyorum. Zaten öyle bir model var. Belki A7 Plus diye çıkabilir. Evet. Öyle bir isim benim söz konusu olabilir.
A serisi biraz karışacak bir yere. One A9 diyor ama.
Karışacak. Şimdi A serisinde A8 gibi çok güzel bir telefon var. Henüz test örneği bize ulaşmadı ama açıkçası tasarım olarak Samsung'un şu zamana kadar yaptığı en ince telefonlardan bir tanesiydi. Ama bu telefona geri dönecek olursak eğer Exynos 7580 diye bir işlemci var. 28 nanometre bir işlemci. 615 ve MediaTek'in 6753'lerine rakip olarak çıkan bir işlemci. Samsung kendi işlemcisini kendi üretebildiği için optimizasyon konusunda belki daha verimli bir platform olabilir ama onun dışında performans olarak baktığınız zaman şimdi Mali-T720'nin MP2'sini biz hiç test etmedik. Çok karşımıza çıkan bir çözüm değil. Ona bakmak lazım. Onun dışında işlemci performansı olarak Snapdragon 615'in ya da muadil olabilecek medyatik çözümlerin çok daha üzerine çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
Ama adamlar
termal konuda biraz daha üzerine koymamışlar.
Her seviyede kendi işlemciyle gitme konusunda iddialılar.
Ya ben en son neyi duydum biliyor musun? Şimdi bunlardan bahsediyoruz. Samsung ilaç firması satın almış. İlaç üretecekler. Ve ilk etapta OEM üretip yani X bir ilaç firmasının ürünlerini üretip daha sonra kendi ilaçlarına yoğunlaşacaklarmış ki Samsung genelde yeni iş kollarına öyle başlıyor.
Beni heyecanlandırdı çünkü Samsung bir sektöre giriyorsa hem rekabeti inanılmaz arttırıyor hem de fiyatı düşürüyor. İlaç fiyatları düşsün.
Bence de düşsün. Görünen o ki öyle de olacak gibi. Umarız da öyle olur çünkü o da bir şey. O da bir endüstri. Orada da bir takım dengeler var. Öyle şeyler var ki Mesut, doktor arkadaş bana söylüyor, diyor ki eczacı bir ilaç var. Eczacı bir tane alıyor 10 tane bedava aynı ilaçtan. İşte düşün. Nasıl kar marjı varsa.
Evet artık. Öyle gerçekten. Bu haberle de mobilitenin sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.